Merhaba, hoş geldiniz. Aslı'cığım hoş geldin.
Hoş geldin Aslı.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim. Karantinada nasıl olunuyorsa öyleyim biraz. Bir gün iyi, bir gün kötü. Aynı gün içinde iyi, kötü falan. Öyle, siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz.
Seni geçen gün bir arkadaşım korona iyisi dedi.
Çok doğru.
Seni kısaca tanıtmak istiyorum ben. Avukat Aslı Karataş, dijital hukuklarda yazılar yazar, çok güzel, dijital hukuklar yazarlarından. Öyle tanıştık, bir araya geldik zaten. Sonra sen bu kadınların avukatı mısın? Sebuka.com platformunu kurdu. Orada da çok güzel içerikler üretiyor. Uyuyan Güzel, Uyandı isimli bir Aslı bugün... Aynı gemide miyiz gerçekten, onu konuşacağız. Hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik tanıtım için de. Kitap konusu benim için çok heyecanlı. Onun için böyle heyecanla hemen gösterdim. Çünkü böyle o kadar çok üzerine planlayıp Mart 8 Mart'ta yayına basıldı işte. Tak diye pandemi geldi. Dolayısıyla her şey kursağımda kaldı. O yüzden her online platformda böyle fiziken yapamadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Böyle kitabım, bu benim kitabım bakın falan.
Aslında şu günlerde daha da önem taşıyor Aslı. Yani yazılan bu cinsiyet eşitsizliğinin bu kadar belirgin bir şekilde öne çıktığı bu günlerde orada yazılan her şeyin daha çok kıymeti var. Ben henüz hepsini okumadım. Ama çok iyi tahmin edebiliyorum ve böyle altını çize çize ben de diye diye okuyacağımızı da biliyorum. O yüzden tam da bugünlerde okunması bir kitap yani.
Teşekkür ederim.
Ben bir araştırma sonucuyla giriş yapmak istiyorum. İtalya'da bir araştırma yapılmış. Kadın ve Çocuk Hakları Derneği WeWorld ve Ipsos'un araştırmasıymış bu. Kadınların %60'ı ailenin tüm işlerini tek başına yaptığını söylemiş. 31-50 yaş arasında çalışan kadınlarda ise bu oran %71'e çıkmış. Aynı soruyu erkeklere sorduklarında %47'si ev işlerini paylaştıklarını söylemişler. Yani bir algı farkı olduğu ortaya çıkmış.
Evet, çok açık. Çok açık. Bir de paylaşmaktan kastımız ne aslında biraz yani.
Burada Elif'in görünmeyen ev işleri etiketine de gireceğiz, o konuya da gireceğiz. Aslı sen bir Türkiye'deki, şimdi İtalya'daki sonuç böyle ama Türkiye'de de çok farklı değil. Hatta belki daha da vahim olabilir bu değerler. Ne düşünüyorsun?
Bu algı farkı tespitine çok katılıyorum. Özellikle o Elif'in görünmeyen ev işleri etiketinin de bu noktada çok anlamlı bir farkındalık sağladığını düşünüyorum. Çünkü özellikle Türkiye'de bence bir ikili bir kesim var diyebiliriz. Bir kesim zaten bazı işlerin kadınlara ait olduğunu düşünüyor ve onlar zaten kadın işleridir diyor ve dolayısıyla ben yapmıyorum, ben de erkek işlerini yapıyorum, işte ben de para kazanıyorum, gerekirse kavga ediyorum, arabayı ben sürüyorum falan gibi, böyle çok daha ilkel diyebileceğimiz görev adı etmiş kendine, böyle mağaraya gelen vahşi hayvanları koruma görevini üstlenmiş gibi bir şey. Zaten buna ona sorsan ev işlerini paylaşıyor musun diye, yok diyecek belki. Dolayısıyla bence o kesime sorsan o anketler yanılmayacak. Daha doğru bir anket verecek. Ama özellikle orta sınıf kentli ailelerde ben bu algının biraz manipüle edildiğini düşünüyorum. Ve bu daha tehlikeli aslında. Çünkü her iki tarafta, hem erkek taraf, yani erkek eş ya da partner, neyse, ev içinde baba kardeş de olabilir bu. Ne diyeyim, ev arkadaşlığı ilişkisi içerisinde. Erkek olan taraf zaten gereken katkıyı sunduğunu düşünüyor. Yaptığı en ufacık bir katkıyla. Kadın olan da ya o ufacık katkıyı çok memnuniyetle karşılıyor ya da zaten bizzat kendisi yapmıyor bu işi. Dışarıdan destek alıyor. Bu bir ev yardımcısı olabilir. Anneanne, babaanne olabilir. İşte özellikle çocuk bakımı vesaire konusunda. Dolayısıyla ben de yapmıyorum, o da yapmıyor. Aslında eşitiz gibi bir nasıl diyeyim, illüzyona kapılıyor. Yani bu çünkü gerçek olmayan bir şey. Dolayısıyla bu anketi o kadına sorduğunuz zaman evet diyor, biz aynı, bizim herhangi aramızda bir ayrımcılık yok diye düşünüyor. Erkeğe de sorduğu zaman evet diyor, ben maksimum katkıyı sağlıyorum. Çünkü kendi babasına oranla çok büyük bir katkı sağlıyor. Kendi babası sıfır noktasındaydı. O bir noktasına gelmiş. Halbuki beşe gelmesi lazım. Bire geldiği için zaten elinden geleni yaptığını düşünüyor. O sıfıra alışkın insanlar da biri gördüğünde bunu memnuniyetle karşılıyor. Dolayısıyla ben özellikle çalışan kadınlar için de bunu söyleyebiliriz. Orta sınıf kentli kadında bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Böyle bir bu farkındalığa henüz erişememiş, böyle zaten uğradığı ayrımcılığın henüz farkında olmayan ve farkında olmaması adına da manipüle edildiğini düşünüyorum bu algının.
Ben burada kendimden örnek verebilirim. Bundan yıllar önce ve bunda yalnız olmadığımı da biliyorum. Hep kendimi şey diye tanıtırdım. Çok şanslıyım, bana ev işlerinde çok yardımcı olan bir eşim var diye. Ben de çünkü o zamanlar ev işlerinin aslen benim görevim olduğunu ya da benim yapabileceğimi, onun yapamayacağını xxx sebeplerden dolayı düşünüyordum. Ve de ben istediğimde bana yardım ettiği için ne kadar şanslıyım diyordum kendime. Ne zaman ki bunların altından kalkamamaya başladım. Aslında biraz sanırım birçok kadının feminizmle çalışması da böyle el yordamıyla oluyor. Yani deneyimleyerek bir aydınlanmaya varıyorsun. O zaman fark ettim, bir dakika ya, yani ben sırf kadın olduğum için ya da evde olduğum için ya da her neyse böyle içten gelen bir yatkınlığım da yok ev işlerine. Bunlar evin işleri, benim işlerim değil aslında. Dolayısıyla bunların aslında paylaşılması, bölüşülmesi lazım yani. Kesinlikle.
Evet, yani bunun ben bir İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan eleştirilerden okurken bir tanesine rast geldi. Malum medya grubunun bir gazetesinde şey yazıyor. İstanbul Sözleşmesi kadınları ev işlerinden ve analıktan soğutmak için vardır falan gibi bir şey yazıyor. Ya böyle şey diyorsun, o kadar açıkça itiraf etmiş ki kadınları o ev işi çemberine ve analık, kutsal analık resmine hapsettiklerini ve bizim bu zindanları reddettiğimizi çok açık söylemiş, kabul etmiş aslında, kendi ağzıyla dile getirmiş. İstanbul Sözleşmesi buna sağlar, onun için karşıyız falan diyor aslında hani. Bir de işte eşcinselliği özendiriyor falan diyor, böyle alakasız bir de onu diyor falan. Dolayısıyla aslında bunun da ne kadar böyle övüldüğü bir haldeyiz, böyle hani çok fedakar anne olmak muhteşem, aynı zamanda hem işte mantı açıp hem işte tertemiz evini tutup hem 5 çocuk büyütmüş, hiç yardım almamış falan, böyle anne hikayeleri var hayatımızda önceki jenerasyonlar için. Dolayısıyla bu muhteşem anne imajına itiraz eden kadınlar, yani ne münasebet ya, ben niye 5 tane çocuğa da ben bakıyorum, yani bunun babası nerede, ya da ay zaten canım burnumda, bir de mantı falan açamam size, maksimum makarna açarım dediğin zaman, o böyle o erişilmesi gereken muhteşem kadın statüsüne erişememiş, gerilerde kalmış, varamamış oluyorsun oralara. O da sana bir, yani onun da bir yarışa dönüştüğünü düşünüyorum kadınlar üzerinde de, bu sürekli bir sunuluyor. Hani bakın ben hem yemek yaptım, hem çocuğuma baktım, hem işe gittim falan gibi, böyle özellikle de şimdi sosyal medyada herkesin birbirini kendini sunduğu bir platforma sahip olduğu dünyada sürekli böyle bir o ideal kadın var. Böyle ideal kadın mısın, değil misin, altında mısın, üstünde misin, tam yanında mısının ölçüldüğü bir nokta var. Ama ben diyorum ki, ve biz diyoruz ki aslında, ya o ideal kadını bir sorgulasak mı? Aslında o ideal kadın tuzak mı hepimize? Yani hani böyle bir şey aslında hiç yaratılmamış olmalı mıydı? Ya da madem onun böyle bir ideal kadın var, ideal erkek versiyonunda da bu kadar yük var mı? Yani bunu bir görelim. Aslında biraz hani konuşulması gerektiğini düşündüğüm nokta bu, idealize edilmiş kadın tipi.
Bir ek yapacağım buna. Ondan sonra sanıyorum Perin'in bir sorusu var. Bu işte bir önceki jenerasyonda mantı da açarım, çocuk da bakarım kadın aslında bizim jenerasyonumuzda çocuk da yaparım, kariyer de olarak güncellendi. Ve de aslında çok fazla bir farkı da yok ikisinin birbirinden. Yine bir insanın, kadın ya da erkek, aslında kaldırabileceğinden daha fazla yükü üstlenmesinin beklendiği bir algı yani.
Kesinlikle, kesinlikle. Tuzak yani bence.
Şimdi pandemi süreciyle birlikte herkes daha fazla dijitalde olduğu için bir yandan artan ev sorumlulukları, evdeki ev içi işlerdeki olağanüstü haller, bir yandan da herkesin dijitalde bunu paylaşıyor olması biraz daha gönlümü kırdı. Dengesizliği, eşitsizliği, turnusol gibi diyebiliriz pandemiye, eşitsizliğin turnusolu değil mi? Bir de üstüne
Kesinlikle.
çocuklar da evde ve yani okula gitmiyorlar, uzaktan eğitimdeler ve onların sorumluluğunu da birinin alması gerekiyor. Mesela benim küçük kızım 1. sınıfta tek başına bilgisayar kullanması, iPad kullanması mümkün değil, bir şey yapamıyor. Bir asistanlık gerekiyor. Dolayısıyla hani ev işlerine ek başka şeyler de ortaya çıktı. Eminim senin platformuna da bu konuda çok yorum geliyordu.
Şikayet.
Evet. Neler oluyor aslında görünmeyen hayatlarda?
Aslında kesinlikle bu pandeminin bir turnusol olduğu tespitine çok katılıyorum. En bu yani yayının başında da söylediğimiz gibi böyle bir illüzyon vardı. İnsanların zaten ev işlerini paylaştıkları, herkesin adil ve eşit bir şekilde yaşadığı düşünülen aileler vardı. Bu böyle bana şey diye de dalga geçiyorlar. Mutlu yuvalara nifak sokuyorsun aslında falan. Yani bu insanlar mutluydu böyle. Sen neden insanlara böyle lüzumsuz uyandırıyorsun falan diye. Çünkü dediğim gibi eskiden bir destek vardı. Okul bir kere çok temel bir destek. Sonuçta çocuğun eğitim ve öğretimini devredebildiğin bir kurum. Onu veriyorsun çocuğu, öğretiyor, sana eve geri getiriyor. Hatta böyle arkadaşlara da sosyalleşmiş oluyor, enerjisini de atmış oluyor. Bir sürü ihtiyacı okul vesilesiyle karşılanıyor. Öğle yemeğinin okulda yenip gelmiş olması bile bir katkı senin ebeveynliğine. Dolayısıyla sonra şimdi okul kesildi. Eve yardımcı geliyorsa o gelmiyor. Anneanneden babaanneden destek alıyorsan onu alamıyorsun. Dolayısıyla baş başa kaldı. Anne baba çocuk kaldı birçok hanede. Ve aslında baba yokmuş gibi bir figür. Yani sabah uyanıyor, kahvaltısını ediyor, sonra bilgisayarın başına geçiyor evden çalışıyorsa. Diğer her şey kadın da, dışarıda çalışıyorsa da çalışmıyorsa da hiç fark etmeksizin. Onun da gerçekten home office bir işi varsa ve bilgisayar başına geçmesi gerekiyorsa da. Önce kahvaltıyı toplayıp sonra çocuğun online dersi için o bilgisayarı ya da işte televizyonu açıp öğlen yemeğini düşünüp işte çamaşırlar varsa onu bir atıp falan, böyle o bütün o ev işini aynı anda sürdürmesi bekleniyor. Ve birçok hanede bu konuşulmuyor bile. Yani şimdi böyle pandemi oldu, bütün bu desteklerden mahrum kaldık. Bu çocuğun okula da gitmesi lazım, şu da var, bu da var. Nasıl yapsak? Hani çamaşırı sen al, bulaşığı ben alayım, çocuğun işte oyun kurma işini ben yapayım, akademik işlerini sen yap gibi bir paylaşım olmuyor bile. Bu zaten böyle doğrudan kadın üstünde kalıyor. Eğer kadın yardım talep ederse, ya bu arada ben bunu yapamıyorum, şunları da sen yap derse, adam da onu yaptığı zaman zaten daha ne yapsın gibi görülüyor. Ama onun o yönetim görevi de, yani o işi paylaştırma, aslında o şirketlerdeki yönetici kademesi de budur ya, maksat amacı, varlık amacı budur yani. Birilerine iş delege etmek, sonra o işleri denetlemek, doğruluğunu kontrol etmek. Ya bunun için bir meslek var, bunun için bir pozisyon açılıyor ve ayrı bir istihdam sağlanıyor. Dolayısıyla aynı işin hem yöneticisi hem personeli olman beklenen bir kurum ev kadını ve annelik aslında. Çünkü onu organize edecek, ne hangi ihtiyaçlar var, bunları nasıl aramızda bölüşelim, hangisini ben yapayım, hangisini o yapsın, hangisini teslim edelim, hangisi için dışarıdan ne destek alabiliriz. Yani bu zaten hep böyleydi. Yani hep zaten aile hekimleri anneleri arıyordu. Zaten hep öğretmenler, veli gruplarında hep anneler vardı. Bu zaten hep böyleydi. Ama dışarıdan destek alınabilen hallerde, dediğim gibi okul zaten çocuğa bir fiil eğitim vermekle sen görevli değilken, bir fiil arkadaşmışsın gibi oynamak gerekmezken, daha kontrol edilebilir bir haldeydi. Daha kontrol edilebilir, kadınların limitini çok daha aşmayabilir bir yerdeydi. Artık böyle bir şeye geldi. Yani onun için turnusol olması özelliği çok göze çarpar halde. Çok bariz hale geldi. Ya tüketti kadınları. Ve bu gene Elif'in çok postlarında rastladım. Erkeklerden de şeyi görüyoruz. Söyleseydin yapardım. İsteseydin yapardım. Öyle bir şey değil. O görevi üstlenmemiş olmak buradaki mesele. Zaten sen bana söylersen ben yaparım ama söylemezsen bunu düşünmem demiş oluyor. Dolayısıyla neden düşünmüyorsun tartışıyoruz biz zaten. Neden yapmıyorsun? Bu geçtik çok şükür. Yani o babalarda dedelerde kaldırdık.
Çünkü düşünmenin de bir yorgunluğu var. Yani bir zihinsel yükü var. Aklında tutmak birçok şeyi. Ben geceden yatarken, mesela dün geceden örnek verecek olsam, yarın sabah çarşafları makineye atacağım diye uyandım. Kalkar kalkmaz çarşafları sökmem lazım ki işte ekonomik programda 2,5 saat falan sürüyor yıkaması. Öğle güneşini kaçırmayayım, asılsın ki öğleden sonra işte tozda dumana kalmasın gibi basit bir çamaşır yıkama işleminin önünde ve arkasında bir sürü şey var düşünülmesi gereken ve bunu ancak yapan kişi düşünüyor. Ve bunları ben bilerek doğmadım. Zaman içinde yapa yapa bunları edindim ve bunların hepsi aslında sırtında bir kambur. Bir de bence şeyi de güncellemek lazım. O konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu ev kadınlığı şeyini. Yani artık çünkü ev kadını deyince ev kadını kalmadı artık. Yani Bihter Ziyagiller çok çok az. Yok değil, var ama çok az. Yani çalışan kadın da ev kadınlığı yapıyor. Yani biz ev kadınlığı derken hepimiz aynı şeyi tarif ediyoruz zannediyorum. Evde iş yapan kadın. Evet. Yani aslında ücretsiz ev işçisinden bahsediyoruz burada. Dışarıda da çalışsa evde yaptığı iş için bir karşılık almıyor. Aynen. Görünmüyor bile bunlar. Artık bunun da güncellenmesi lazım. Yani ev hanımlığının zaten hani geç Osmanlı döneminde falan kalmış olması gerekiyor. Artık öyle bir şey yok. Bir kere zaten kadınların çoğu çalışmak zorunda. Hani ekonomik bağımsızlık, ayaklarının üzerinde durabilmeyi falan da geçti. Kaç hane artık tek maaşla döndürülebiliyor günümüzde? hepimiz ailelerimizden çok daha fazla çalışıp çok daha az para kazanıyoruz o döneme göre aslına bakarsan.
Kesinlikle. Tabii. Yani bu çok büyük bir mesele. Eskiden yani bizim bir üst jenerasyon, çok çok eski değil, bir üst jenerasyon iki evet. kişi bile çalışmasına gerek olmaksızın tek kişi çalıştığı hanelerde ev alırmış. Emekli maaşıyla yazlık alırmış şeyle, ikramiyesiyle. Dolayısıyla şimdi hayal bile edemiyorum ev almak. Hani bir maaşla ev hani mümkün. Kenara para koymak çok güç birçok meslek açısından. Ve ev fiyatlarının korkunçluğu tabii yani imkansız okay. bir hale düşmüş. Aynen öyle. Eskiden devlet okulunun hani şu anda insanlar sadece böyle bir lüks harcama olarak yapmıyor. Gerçekten dişinden tırnağından artırıp özel okula gönderiyor. Çünkü çok daha farklı bir yerde devlet okullarının eğitim niteliği. Çok büyük bir kaygıyla aslında çocuğun devlet okuluna göndermekten çekiniyor. Ve evet bu yani dışarıda çalışmak birçok kadın için bir tercih değil, bir zorunluluk yani. Ve bunu ben şu boyutunun konuşulması gerektiğini de çok düşünüyorum. Şimdi mesela dedik ya veli gruplarında hep anneler var. İşte doktorlar zaten gerçekten biz mesela eşimle doktora götürdüğümüz zaman bile doktorun benim o hatap aldığını görüyorum. Diyor ki annesi böyle yap falan. Ona da söyle öğret ilacı nasıl vereceğini. Yani zaten onu vermeyeceğini düşünüyor. Zaten benim takip edeceğimi düşünüyor ezberden. Dolayısıyla hep şeyi de görüyoruz. Şimdi webinarlar falan çok var ya. İşte psikologlar, çocuk gelişim uzmanları sürekli bir online eğitimler veriyor. Çok dikkat ediyorum. Sürekli onlara hep kadınlar katılıyor. Yani anneler katılıyor aslında tahmin edeceğim şey. Yani öyle tahmin ediyorum anne olduklarını çoğunun en azından. Hiç babaları görmüyoruz oralarda. Ve sonra bir de şeye dikkat ettim. Ben bir ara ara şeyleri de takip ediyorum. İşte Covid sonrası ekonomi forumlarını, bankalar yapıyor o eğitimlerde. Onlara da katılmaya çalışıyorum. Orada da hep erkekler var. Ya da gerçekten zaten işi bu. Yani zaten bankanın çalışanı ya da bir firmanın finans sorumlusu dolayısıyla orada. Çünkü o katılımcının title'ını da görebiliyorsun falan. Orada da bir dönüşüm olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hanelerde bugün yani ne yapacağız? Çok büyük bir kriz var ülkede. Bu ev nasıl dönecek? Bu geçimi nasıl sağlayacağız? Görevini de paylaştığımız zaman ev işlerini paylaşmayı daha gerçekçi bir zemine oturtabiliriz. Çünkü o da bir zihinsellik. Yani orada da fiilen bir şey yapmasa da zihninde ben bu aileyi nasıl geçindireceğim kaygısı taşıyor. Yani çünkü zaten kadınlar güvencesiz işlerde çalışıyor. Zaten kadınlar kriz anında ilk işten çıkarılanlar oluyorlar. Zaten burada cinsiyete dayalı bir ücret eşitsizliği gerçeği var falan filan. Yani ne yaparsın ne olursa olsun zaten bir sürü dış sebepten ötürü de o haneyi esas geçindiren erkeğin maaşı oluyor. Sadece kadından kaynaklanan değil, sistemden kaynaklanan bir sebeple. Ve birçok hani çok iyi niyetli, herkesin çok iyi niyetli ve eşitliği talep eden bir yerde olduğunu düşünerek konuşuyorum bunu tabii ki. Orada da onun da paylaşılması lazım. Yani orada da bir o kaygının da üstlenilmesi lazım ki gerçekçi bir zemine oturabilsin. Orada da sen zaten evin erkeğisin ve bunu tabii ki sen düşüneceksine dönüşmemesi lazım. Ancak o zaman çünkü biz bunu böyle konuştuğumuz zaman bu aslında biraz feminizm herkes içindir argümanı gibi. Evet. Böyle hani kadınlar zaten biz bin tane iş yapıyoruz siz de bir tek şunu yapıyorsunuz ona şikayet ediyorsunuz. Hayır biz buna şikayet etmiyoruz biz paylaşalım diyoruz. Yani eğer bunun sonucunda halihazırda üzerimizde olmayan bir yük üzerimize gelecekse de buna razıyız yani eşitliğe giden yolda.
Dolayısıyla onu da geç fark ediyoruz aslında yani ben kendim için söyleyebilirim. Arabamın servisine 2 sene önce ilk defa kendim götürdüm. Çünkü neden ben götüreyimdi yani?
Yani aklına bile gelmedi.
Zıttını da kendimizi de eleştirmemiz, görmemiz lazım ki aslında farkında olmadan biz yapıyoruz. Yani onu da bir erkek işi olarak görüp eski eşimin yapmasını bekliyorum. Fakat sonra bir dakika ya hani nasıl ben ev işine böyle bir iş bölümü bekliyordum. Dış işlerde de aynı şeyi yapmam gerektiğini fark ettim. Böyle bir öz eleştiri de yapmak lazım. Yani olaylara böyle bakmaya başladığında zaten bir dakika oluyorsun. Hani bu tercihlik sadece erkeklerin yaptığı bir şey değil. Kadınların da aslında farkında olmadan katkı sağladıkları, sürdürdükleri bir şey.
Ona belki şanslı demek yapılabilir ama yani kesinlikle katılıyorum. Ben arabayı hiç servise götürmedim. Bizde bir tane araba var gerçi. Yani benim kendime ait değil, o ortak araba. Ve işte hep eşim ilgilendi onunla. Ama katılıyorum yani hani o tekerlek değiştirmeyi biz de talep etmedik, biz de istemedik. Genç kızken direksiyonun başına geçmeyi çok azımız istedik belki. Yani babamız tamam vermedi direksiyonu da. biz de istemedik. Çünkü isteyebileceğimizi düşünmedik, bilmedik. Ben onu düşünüyorum. Şimdi ben kaç yaşında araba kullanmayı öğrendim? 20 küsürdü. Ona da zaten o zamanki erkek arkadaşım, şimdiki eşim. O öğretmişti yani. Hani belki de hiç öğrenmeyecektim. Karşıma böyle birisi çıkmasaydı. Sonra direksiyon kursuna gidecektim falan. Ama işin orası çok doğru. Biz kızların da kadınların da talep etmesi lazım. Onun için de onlara alan açılması lazım. Yani hiçbir şey tek taraflı değil. Ama o argümana ben şöyle yanıt vermek istiyorum. Birebir senin söylediğine değil de işte canım işte o da arabayı, o da çöpe atıyor. O da arabayı şeye gidiyor. Ya araba 6 ayda bir bakıma gidiyor. Çamaşır her gün yıkanıyor. Yemek
tabii,
her
gün. Muadil o değil yani.
Evet. Ha bu şey değil. Çamaşır haftada 5 gün yıkanıyorsa işte ikisini sen yapacaksın, üçünü ben. Onları da eşit bölüşmek değil her şeyi böyle. Ortadan ikiye kesmek değil aslında söylediğimiz şey olması gereken. Ama bilmek, çamaşır makinesini kullanmayı bilmek mesela benim çok takık olduğum bir konu. Çok ayrıntılara girmeyeyim şimdi eşimi görmeyeyim.
Hayır, özel olarak söylemedim. Genelde söylüyorum.
Tabii genelde bilmiyor. Soru yani. Çalıştır dersen ama nasıl çalıştıracağım yazman lazım. Şu program, beyazlar falan. Öyle değil mi yani? Yazlığa giden hani kadın profil nedir? Bizim telefonlar şey dolu. İşte nasıl hangi programda nasıl yıkacaksın falan şeyde kalan eşine direktif vermek. Bilmek ve yapabilmek. Yani işin altından kalkabilecek yetiye sahip olmak.
Bir şey virgül koymak istiyorum. Fakat burada da mükemmeliyetçi ev kadınlığı bakışını bir araya sokup nasıl yapmasını bekliyoruz? Yani benim yaptığım gibi yapmasını beklemek de haksızlık. Oturup bunları böyle konuşmak lazım belki de.
Ya katılıyorum. Bitirmiş miydin? Pardon Peri.
Devam et.
Ya şeye katılıyorum bu arada. Yani mesela arabayı servise götürmenin muadili perdeleri yıkamak olabilir. Ne bileyim halıları yıkatmak. Hani böyle bir şey olabilir. Bu çok sırada hayatımızın çok rutini değil. Ama şunu da düşünüyorum. Şimdi bir işi çok yapıyorsan, sürekli sen yapıyorsan zaten daha iyi yapıyorsun. Yani bu çok kaçınılmaz. Ve daha hassas oluyorsun. Yani bu şey gibi. Oraları yeni sildim sakın basmayın falan derdi annelerimiz. Şimdi çünkü sen yapıyorsan sen yaptığın noktada o senin için kıymetli oluyor. Biliyorsun onun ne kadar zor yapıldığını. O yüzden daha dikkatli oluyorsun. Yani şey gibi bu. İşte yemek yedikten sonra tencereyi hemen yıkamayacaksın. İçine bir su koymak. Çünkü yağ yapışmasın diye. Bunu biliyorsun çünkü. Daha önce o suyu koymamışsın ve o yapışmış. Ve o yapışan yağla gene sen uğraşacaksın. Bunu biliyorsun. Onun için de ona bir yağ, su koyayım da yumuşasın, kurumasın diyorsun. Bunu hiç yapmamışsan eğer zaten o yağ kalıyor ve sonra aman ne olacak da bunu unutmuşum bilmem neye dönüşüyor. O yüzden o titizlik de aslında ev işlerinin senin hayatında ne kadar yer kapladığıyla oluşuyor bence. Sen sürekli zaten ev işlerinden bir fiil sorumluysan ve sen yapıyorsan her şekilde sana kalıyorsa o iş o konuda çok titiz oluyorsun. Aman yani maksimum götürsün bizi. Maksimum uzun süre kirlenmesin ki ben onu bir tur daha temizlemek zorunda kalmayayım. O yani o kirlenmek güzeldir sloganlarının geçerli olabilmesi için gerçekten o temizlik işinin zaten paylaşılması lazım. Yani kalabalık hanelerde tek kişinin üstlendiği temizlik söz konusu olabilir.
Aslı dondu.
Dondu. Evet. Ben onu... Allah koptu.
Ha gitti.
O görene kadar onun devamını söylediğini şöyle devam ettireceğim. Bence evet siz oluyorsun. İşte orada bu konuda seninle daha yakın düşünüyoruz sanırım. Daha doğrusu arada kalıyorum ben. Bir işi devam ettirmek için evet en çok ben bulaşık makinesini bence bu evde en iyi ben yerleştiriyorum. İki sebebi var. Birincisi ben çok yerleştirdim gerçekten bugüne kadar. Ama ben iyiyim yani bence Tetris'te iyiyim. Bence benim o anlamda mühendislik falan daha iyi çalışıyor.
Yani ben seni ortam olarak da tanıyorum. Organizasyon yeteneği, düzen yeteneği, işte planlama yeteneği çok yüksek bir insan. Senin yaptığın işte evde senin gibi olmayan benim yaptığım iş çok farklı aslında. Yani benim bulaşık makinesine yerleştirme tarzımı da sana uymayabilir. Orada onun öyle olmayışını kabul etmek
evet. Lazım. Ona çok katılıyorum. O iktidardan vazgeçmek lazım. Bırakabilmek lazım. Yani bulaşık makinesi senin istediğin gibi yerleştirmek zorunda değil. Eğer paylaşmak istiyorsan o da belki senin yarısını koyduğun kadarıyla koyup çalıştıracak. Evet daha fazla etik ödeyeceksiniz ama onu birlikte anlaşmak lazım yani orada.
Bir de ben onun mesela şöyle bir muadili olduğunu düşünüyorum. Kendim araba sürerken buna çok maruz kalıyorum. Bu mutlaka erkek kişisi oluyor. Bana sürekli işte şimdi sinyal ver, sağa dön, biraz gaza bas, tam şimdi yavaşla. Böyle manasız mikro bir yönetim. Yani ben şu anda diyorum tehlikeli bir şey yapıyor muyum? Kaza yapma riskimiz var mı? Ya da çok acil bir yere mi yetişiyoruz? O zaman karışma. Böyle de gidiyor araba. Senin dediğin gibi de gidiyor. Yani ben belki seni kadar iyi yönetemiyorum o işte gaza debriyajı bilmem nesin. Yani hani belki
çünkü daha az kullandın.
Evet. Yani daha yavaş gideceğiz. Benim yüzümden kırmızı ışığa yakalanacağız bilmem ne. Ama yani bırak istediğim gibi süreyim. Buna bir karışma yani. Eğer daha, ve ben şuna neticeleniyorum. Sen sür o zaman. Yani o zaman sen sür. Bana bu kadar karışacaksan sen sür. Aynı şey aslında. Yani evet. Bulaşık makinesini düzeltip tekrar koyduğun zaman bir daha yerleştirmiyor. Sen yerleştir o zaman. Yani madem benimkini düzelteceksin ya da durmadan müdahale edeceksin. Tabaklar oraya değil yalnız. Çukur tabaklar arkaya yalnız falan dediğin sürece o zaman sen yap diyecek. Yani hani evet. Dediğin gibi öyle de yıkanıyor, böyle de yıkanıyor. Belki işte 10 tane tabak sığacağına 8 tane tabak sığıyor ve işte birkaç kat daha fazla çamaşır makinesi bulaşık makinesi çalışacak. Ama göze alınabilir bir şey. Benim dediğim gibi 5 dakika geç gideceğiz oraya. Çünkü işte kırmızı ışığa kalacağız. Göze alınabilir bir şey. Yani çeneyi kapatmak için biraz.
Yorumlara bakalım mı Elif biraz? Ben Şahin'den onlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu durumu kadınlar bu hale getiriyor. İş paylaşımı yapıldığında bence büyük sorun yaşanmaz. Biz anneler olarak çocuklarımıza ne kadar ev işi sorumluluğu veriyoruz erkekleri yetiştiren kadınlar olarak demiş. Aslında çocukları hem kadınlar hem erkekler birlikte yetiştirmeli. Sorun burada başlıyor. Kadınlar bakım veren ve ev işini yapan tek kişi, tek ebeveyni olarak görüldükleri için dengesizlik ve eşitsizlik oradan başlıyor. Eşit ebeveynliğin olduğu yerde bu sorumluluk hem annede hem babada olduğunda zaten çocuklar da bunu örnekleyerek büyüyecekler. Ve çocukların katılması gerektiğine de çok katılıyorum, çok haklısınız. Hani ev işlerinin bölünmesi sadece ebeveynler arasında değil, çocukları da dahil ederek olmalı. İdeali. Ve örnek olmayacak davranış. Çünkü aslında büyüdüklerine ilişkin olduklarında onlar da böyle bir hayat sürebilsinler. Fakat ne yazık ki işte eşitsizlik ta en başta başlıyor. Çocuklar olmadan, doğmadan, anne baba kimliklerini kazandığınız an o eşitsizliğe maruz kalıyorsunuz kadın olarak. O yüzden de kadınlar suçlu görülüyor, sorumluluk sahibi görülüyor çocukların böyle yetiştirilmesine ama gerçek öyle değil.
Şimdi bile değil bence. Yani hani biz şeyi konuşuyoruz ya zaten çocuklara anneler bakmasın beraber baksınları konuşuyoruz. Zaten şu anda da o çocuğun aslında fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasından bir fiil ve tek başına kadın sorumlu tutuluyor. Hı. Ama o çocuğun yetişmesi sadece kadınla olmuyor ki. Yani mutlaka evde var olan baba çocukla ilgilenmese de o çocuğun duygusal ihtiyaçları konusunda söz sahibi oluyor ve etki edici oluyor. Dolayısıyla o çocuğa hani o aslan oğlum, kaplan oğlum bu işte senin zaten kalkıp çayını kendine almana gerek yok dediği noktada o çocuğu anne tek başına yetiştirmiş olmuyor. O bir dışarıdan sadece baba da değil, anneanne, babaanne de işte komşular, öğretmen, parkta rastladığınız herhangi bir teyze onun zaten o yetişmesinde etki eden, kaçınılmaz şekilde etki eden figürler. Dolayısıyla ben bu şey argümanını çok haksızlık eden bu şekilde buluyorum. Bu çocukları da anneleri yetiştiriyor. İşte biri bir katil çıkar, birisi birine tecavüz eder falan ve o suçlu kişi için şey derler. Onu da annesi öyle yetiştirdi falan. Öyle bir şey olmadı. Yani zaten öyle olmasını istiyoruz. Zaten anneler babalar birlikte yetiştirsin istiyoruz. Ama bu halde bile sadece fiziksel ihtiyaçlarını tek başına anne verdi büyük ihtimalle. O çocuğun bu böyle yetişmesi annenin sorumluluğunda bırakılabilecek bir şey değil. Mümkün değil yani bu gerçek dışı bence.
Hem evin içinde öyle, evin dışında da bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekirden yola çıkarsak toplumun yani dışı tabii ki birçok şeyi ailede, evin içinde öğreniyor çocuk ama toplumdaki ilişkileri görerek de büyüyor. Evin içinde de kadınla erkeğin hani üçüncü ebeveyn deniyor ya anne ile babanın arasındaki ilişkiye. O ilişkiyi görerek de çok fazla şey öğreniyor çocuk. Dolayısıyla oradaki sorumluluğun adil bir şekilde dağıtılması da o yüzden çok önemli. Bir yorum daha gelmiş. Akıllardaki sorular sorulurken tüm taraflar dinlenmeli ve karşılıklı empati yapılarak cevaplar aranmalı diye düşünüyorum. Erkek konuşmacı katkısını düşündünüz mü? Biz bugün burada kadın olmayı konuşuyoruz. Geçenlerde yani kesinlikle de çok katılıyoruz. Gerçekten erkeklerin de bu konuda söz hakkı olması gerektiğine çok inanıyoruz. keşke daha fazla erkekle konuşsa. Geçen gün Aykan bir canlı yayın yaptı, Bilgili Baba. Kabil Yetiştirme kitabı üzerinden Yiğit Ataman'la. Mesela çok kıymetliydi bence o. Yani iki erkeğin erkekliği konuşması. Çünkü genelde kadınlar konuşuyor. Televizyon programlarında kadınlığı erkeklerin de konuştuğunu görüyoruz ama erkeklerin kimse konuşmuyor. Dolayısıyla erkeklerin de erkek olmayı ama nasıl diyeyim, tırnak içinde harbi bir şekilde işin yaralarına bakarak dijital topuklarda biz onu yapmaya çok önem veriyoruz, erkek arkadaşlarımızı konuşturmaya.
Geçen seneki aslında konuşmamızı da burada tekrar duyurabiliriz. YouTube kanalımızda var. Yaranı görmeye cüret et diye bir panelde Hasan Deniz ve Jackie Barula erkekliği konuştuk. Aykut Bey, izleme fırsatınız olursa aslında hani erkek konuşmacı katkısının çok önemli olduğunu düşündüğünüzü orada da görebilirsiniz.
Yeri gelmişken Bell Hooks'un da kitabını tavsiye edelim madem öyle. Feminizm herkes içindir, zaten herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Bir de ikinci kitabı Değişme İsteği, Erkekler, Erkeklik ve Sevgi de yine aynı şekilde hem kadınların hem adamların kendilerine çok şey bulacağı, birbirlerini anlamasına çok yardımcı olan bir kitap olduğunu düşünüyorum.
Ve son olarak da Uyuyan Güzel Uyandığı'yı da önerelim tekrar. Aslı'nın yazdığı ve aslında işte bu masallarla oğlanlar ve kızlar nasıl büyüyor? Bu eşitsizlikler nasıl içimize işleniyor farkında olmadan kabul edip bizden sonraki nesillere nasıl aktardığımızı gösteren şeyler, masallar. Onu da okumanızı öneririz.
Evet, çok güzel. Gerçekten bu böyle büyük, yani tek başına çözülebilecek bir mesele değil. Ben bu şimdi COVID ile alakalı o birlikte başaracağız sloganını buraya entegre edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu birlikte başarmak zorundayız. Ya başka türlüsü yok. Bu erkekliği anlamadan da, oğlan çocuklarını anlamadan da, ya bu buradaki o kaynağa da inmeden sadece kadınları, kadınlığı konuşarak da yapamayız. Ama nasıl ki biz itiraz ediyoruz, erkekler niye durup durup kadınları konuşuyor diye itiraz ediyoruz. Aynı şekilde kadınların da erkekleri konuşması bir tuhaf zaten. Yani onun için de bu erkeklerin kendilerini konuşması çok daha sağlıklı değil mi? O yüzden işte o Bilgili Baba'nın yayını ne kadar kıymetli. Çünkü bunu zaten o, atıyorum biz şimdi üçümüz toplansak ve erkeklik yaralarından bahsetsek dalga geçer gibi değil, ayıp değil mi bu yani erkekler? Sen ne biliyorsun ki demezler mi mesela, yani dinlemezler. Yani ben çünkü erkekler kadınlardan bahsederken öyle hissediyorum. O yüzden de bu aslında onların proaktif katkısıyla gerçekleşebilecek bir şey.
Erkekler konuşuyor diye bir topluluk varmış mesela, ben şu an ilk kez duyuyorum. Sen duydun mu Aslı?
Hiç duymadım. Ya ben erkeklerin toplanıp konuştuğu grupları hep böyle bana çok kötüler denk geldi. İşte nafaka mağdurları falan, böyle tuhaf tuhaf şeyler, hani uydurup mağduriyetler yaratılan bir gruplara daha çok maruz kaldım. Ve erkeklerin konuşma pratiklerinin de çocukluktan bu yana baskılandığını düşünüyorum. Konuşarak kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesinin önüne bariyerler koyulduğunu düşünüyorum. Teşvik edilmesi gerekirken kız çocuklarının teşvik edildiği kadar teşvik edilmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla da yetişkin olduklarında daha farklı, yani duygularından bahsetmek, bu arada konuştuğum şey herhangi bir ekonomi sempozyumunda tabii ki erkekler saatlerce konuşuyorlar. Yani kastettiğim kendinden bahsetmek, duygularından bahsetmek, çocukluğundan bahsetmek, babandan, babalığından, işte erkek akran zorbalığından vesaireden bahsetmek, ya terapiye gitmek bile aslında kadınların yaptığı bir şey daha çok. Erkeklerin henüz hazır olduğu bir şey değil. Yani ben bunu tamamen nicel rakamlarla söylüyorum. Yani şahsi kanaatim olarak söylemiyorum. Doğrudan bir gözleme dayanarak söylüyorum. Bunun da yani bu böyle karamsarmış gibi geliyor ama ben bu noktada biraz gelecek nesillere bel bağlıyorum. Yani mevcut nesillerde bunu dönüştürmek çok daha güç ve çok daha belki çok büyük çabalar küçük sonuçlara neticelenebilir. Ama bu önümüzdeki nesilleri böyle yetiştirmezsek, bu şimdiki bugünün olan çocukları yarın bambaşka erkekler olacaklar diye düşünüyorum. Bu öğretilerle yetişmediği için, çünkü yetişmeyecek. Hı hı.
Bu süreci, biz bence bir geçiş jenerasyonuyuz. Ben öyle görüyorum. Şeyi okumuştum. Bizim jenerasyonumuzun kadınlarıyla, bizim jenerasyonumuzun, bizden bir önceki jenerasyonun kadınları arasında bayağı fark var. Ama erkekler tarafında daha da büyük fark var. Yani bizim jenerasyonumuzun erkekleri babalarından çok daha farklı. Yani çok büyük değişimler yaşandı. Düşünsene eskiden doğum annenin önünde sigarayla beklerken şimdi artık koçluk falan yapıyor. Yani. Babalar içeri giriyorlar. Hani göbeğini kesmenin ötesine geçenler var falan. O anlamda çok şey değişti hakikaten. Kadınlar daha hızlı değişiyor. Daha hızlı görüyoruz birçok şeyi. Dün akşam dijital topukların sayfasında bir belgeselle link verdik. Onu sen seyrettin. Çok tavsiye ederim. Nezihe Muhsin'in hayatını anlatan bir belgesel. Orada Fatma Biber
seyretmedim ama aklımda. Ben de onu duydum yakın zamanda bir yerde.
Çok çok güzel. Fatma Biber'in çok güzel bir sözü var orada. Peri, sen daha hatırlayabilecek misin daha yakın zamanda? Kadınların, yani bizden önceki jenerasyonun aslında feminist tohumları içimize ekti. Kendilerinin pratiğe dönüştüremese bile bu tohumları içimize ektiklerine dair çok anlamlı şeyleri var. Çünkü baktığımızda bizim büyüdüğümüz evler ataerkil evler. Yani hala annelerimizin, babalarımıza hizmet ettiği veya öyle bir beklentinin olduğu, kendi içine dönüşüm olmuş olmasına rağmen belki yıllar içinde. Ama hala o kodlar, o öğretiler oralarda duruyor. Fakat bizlerin buradan çıkıp işte bu aydınlanmayı yaşamamızda aslında bizden önceki kadınların da yanlış sürdürmelerine rağmen o yanlışı durdurmak için çabalamalarının çok büyük etkisi var. Ve bu çok önemli bir hak teslimiyeti varmış gibi geldi bana. Çok güzel.
Mutlaka. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben bunu bir keresinde, bu UN Women'ın çalışması var, UNICEF'indi galiba. Baba beni okula gönder kampanyası. Ve orada o zaman tabii ki o slogan öyle gerekliydi. Çünkü gerçekten zaten kız çocuklarının okula gönderilmesine engel olanlar ekseriyetle babaları oluyordu. Ama aslında şeyi de görüyoruz. Hani eğitime erişimi engellenen kadınların kız çocuklarını okutmak konusunda daha teşvik edici olduklarını, hani ben okumadım sen oku yarasın, çünkü biliyor ne yaşadığını. Yani ben bir meslek sahibi olamadım ve işte bağımsız paramı kazanamadım, kazanabilseydim şunları yapardım, bu yüzden bu mağduriyetler başıma geldi, senin gelmesin dendiğine tanık oluyoruz. Bir de tabii ki maruz kalınan ihlaller çok başka ve çok yakın tarihte. Yani bugün Türkiye'deki ilk örgütlü kadın hareketinin ilk örgütlü eylemi 1987'deki dayağa karşı dayanışma yürüyüşü olarak kabul ediliyor mesela. 1987 ne ya? Dün falan yani, hani çok yeni. Dolayısıyla ve orada da ya yürüyüşün konusuna bak, dayak. Dayağa karşı dayanışma. Yani o kadar standart bir şeymiş ki dayak, çünkü. Dayak o kadar olağan ve sıradanmış ki. Buna ses çıkarmak gerekmiş. Bugün hala dayak çok yaygın. Evet biliyoruz. Ama bugün çok itibarsız bir şey. Bugün kimse ben karımı dövüyorum diye gururla dolaşmıyor. Bu çok daha dediğim gibi itibarını yitirmiş, artık normalleşmemiş, sıradanlığını yitirmiş, sıra dışılaşmış. Algı olarak en azından. Pratikte çok olağanüstü bir değişim göremesek de maalesef. En azından bunun o itibarı yitirdiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir adım. Bunu yapmadan ötekini yapamayız çünkü. Önce o fikri değiştirmek lazım. Yani mesela o kriminolojide de bunu öğretirler. Hukuk fakültesinde de bunu konuşurduk. Bir şey suç yaptığın zaman, yani ona kanunda, Türk Ceza Kanunu'nda bu suçtur, cezası da budur dediğin zaman kişilerin o suçu işleme eğilimleri düşmez. Dramatik bir düşüş olmaz orada. O suçu işleyecekse işler gene, cezasını da çeker gerekirse. Önce o suçu itibarsız bir hale getirmen lazım. O suçu işleyen kişiyi işte o yüz kızartıcı bir hale sokman lazım ki o moral hali, o toplumsal baskı onun suç işlemesine engel olur. Senin ona ceza koyman ona engel olmaz. Onun gibi bir şey. Dolayısıyla bizim burada konuştuklarımızın gerçekten sonuç bulması, bu bulaşık makinesini boşaltmanın erkekler için utanç verici olmadığı. Çünkü bu sokağa çıkma yasağı ilk çıktığı zaman hep sokaklarda erkekleri gördük. Hep erkeklerle röportaj yaptı sokak röportajcıları. Yasak var, niye buradasınız falan. Evde bulaşık mı yıkayalım dediler. Yani o mikrofonun, o hani şey diyor yani, gerekirse korona olurum ama erkekliğimi ezdirmem kimseye. Öyle görüyor çünkü. Yani bulaşık yıkayacağına dışarıda, yani evde bulaşık yıkamak çünkü iğrenç bir şey yani. Onu mu yapacak koca adam? Bunu yıkmamız lazım önce. Yo, bulaşık yıkamak iğrenç bir şey değil. Yani hayatta idame ettirmek için yemek yemek zorundayız. Yemeğin de bir sonucu bu. Dolayısıyla bu kadar. Madem öyle, bunu da konuşmak lazım. Şunu da diyorlar ya, çok uzattım, laftan lafa atladım ama işte kadınlara ezen yok, biz mizojini diyoruz, kadın nefreti var diyoruz, sürekli kadınlara kötü davranmayı öven bir kültürdeyiz diyoruz. O ne münasebetsiz abartıyorsunuz falan diyorlar. Ama baktığınızda bütün o hakir görülen işler, bulaşık yıkamak gibi, çocuğun altını değiştirmek gibi. Kadınların yapması çok normal herhalde, kadın yapacak yani. Hani bu da bir sonuç. Çünkü mesela çocuk bakımıyla ilgili de en övünülen şey altını bile değiştiriyor. Hani babası ve altını bile değiştiriyor. Yani bu korkunç bir şey ama onu bile yapıyor, üzerinden övülüyor. Bu resmi değiştireceğiz. Ve burada da dediğin şey, çok katılıyorum Elif. Önceki jenerasyonların çok önemli bir katkısı var. Yani kadınların okumaya başladığı, üniversitede görüldüğü yıllar aslında yeni değil. Ama iş hayatında gördükleri yeni. Yani birçok anne, birçok işte o 50'lerde 60'larda doğanlar üniversite mezunu ev kadınları aslında. Yani okumuşlar ama çalışmamışlar hiç. Yani o uygun değilmiş çalışmak. Evet. Okula göndermek uygunmuş. Çünkü eğitimli anneler olsunlar. Çocukları iyi yetiştirsinler, eğitimli olsunlar. Sonra kadınlar şu anda iş hayatında. Dolayısıyla bunlar böyle böyle kademe kademe çok hakkını teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Önceki jenerasyonlar işte onları o anneler yetiştirdi falan değil. Tam aksine o anneler sayesinde birçok o hani o annelerin birçoğu sayesinde bugün kadın hareketi bu halde.
Hı-hı. Aykut Bey haklısınız. Bazı erkekler bazı kadınlar dememiz lazım, erkekler derken bütün erkekleri kapsamıyor. Fakat biz ortada olan işte istatistik olarak da görülen bir sonucu tartışıyoruz burada. Ev içi işlerin, sorumlulukların kadının işi olarak görülmesi. Yani bu herkesi kapsamadığının farkındayız ama dilimizi de düzeltmemiz lazım belki de bir yandan.
Bence tüm erkekler demediğimiz sürece bir sıkıntı yok çünkü yani. Ama çünkü öyle yani, her erkek öyle demiyoruz. Erkekler böyledir demiyoruz. Bir erkeklik algısını konuşuyoruz aslında. Bilmiyorum sen ne dersin?
Bence de öyle. Ya bir de şunun gibi değil mi bu? Mesela şuna itiraz eder miydiniz? Amerika'da beyazlar siyahlara ayrımcılık yapıyor. Bütün beyazlar yapmıyor falan der misiniz mesela? Demezsiniz. Çünkü bu beyaz olduğu için ayrıcalıklı doğan bir kesim var. Sadece beyaz olmaktan doğan bir ayrıcalığı var. Ve ötekinin de sadece siyah olmaktan doğan bir dezavantajlı pozisyonu var toplumda. Ve o hiçbir şey yapmasa bile, hayatında bir tane zenciye bile kötü davranmamış olsa bile, onun girdiği okula öteki giremedi. O beyaz olduğu için girebildi, öteki zenci olduğu için giremedi. Yani onun girdiği işe o giremedi. Dolayısıyla beyazlığının avantajını taşıyor. O hiçbir şey yapmayarak, sadece hayatını yaşayarak bile daha avantajlı, daha öncelikli, ayrıcalıklı durumda. Ya benim erkeklerin kabul etmesini istediğim şey bu. Ben zaten hiçbir kadını dövmüyorum. Ben zaten hayatta hiçbir kadına sokakta laf atmadım. Kimseyi taciz etmedim. Kimsenin işte ayrımcılık yapmadım. Ben kendi vicdanım rahat diye kenara sıyrılmak yerine mensup olduğum cinsiyetten ötürü ayrıcalıklıyım bu toplumda. Dolayısıyla bu ayrıcalığımı kenara koyup ne yapabilirim bu mücadele için? Bunu konuşmalarını istiyorum. Yani bütün erkekler böyle değil. Bazı erkekler çok iyi, argümanı hiç bu harekete yardım etmiyor. Tam tersi kendini sıyırıyor. Yani kendini sıyırmaması lazım ayrıcalıklı olan hiç kimsenin.
Kesinlikle. Yani benim 3 tane oğlum var. Sırf oğlan doğdukları için ayrıcalıklı doğmuş olduklarının bilincini, onun ayırdına varmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sırf oğlan oldukları için kız olsalardı yapamayacakları bazı şeyleri yapabilecekler. Gidemeyecekleri bazı yerlere, dışarı çıkamayacakları bazı saatlerde çıkabilecekler. Bunun farkında olmak bence birçok şeyin başlangıcı için çok önemli.
Ben bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Biraz konuyu değiştirmiş olacağız. Şu anda 1 milyon kadın kayıt dışı çalışıyor Türkiye'de. Ev işleri yapan kadınlar ve şu anda işe gidemiyorlar. Bir de onların mağduriyeti var, görülmesi gereken.
Tabii. Kesinlikle. Sadece ev işçiliği için değil, birçok tekstil atölyesinde de kayıt dışı çalışan kadın var. Tarım işçilerinde de kayıt dışı çalışan kadın var. Çünkü bu biraz işte o sosyal güvence politikalarıyla da çok alakalı. Onun için burada yani bir kurumsal ayrımcılık var, bir bireysel ayrımcılık var. Onun için yani pozitif ayrımcılık, mesela ayrımcılık lafı çok kötü, pozitif bile olsa çok kötü diyoruz, ben şahsen diyorum. Ama aslında adının pozitif ayrımcılık koyulması hatalı. Telafi edici önlem olması lazım. Burada devletin telafi edici bir önlem koyması lazım sosyal güvence hukukunda. Çünkü o kadınlar çoğu zaman zaten kocamın sigortası var, beni sigortalamanıza gerek yok. Onun yerine sigorta primi için ayıracağınız parayı benim maaşıma ekleyin yaklaşımında oluyorlar. Çok haklı olarak. Çünkü zaten aslında emekliliği düşünmüyor. Aslında o sırada hastaneye gidebilmeyi düşünüyor. Zaten kocasının sayesinde hastaneye de gidebiliyor eğer kocası güvenceli bir işte çalışıyorsa. Onun için maaşından aldığı bir zam çok daha önemli. Ve bu bir gerçek değil mi? Bunu biliyoruz. Biz biliyoruz. Devlet elbette biliyor. çok basit değil mi yapılacak şey? Yani o ev işçiliğinde sigorta primine teşvik verecek mesela. Yani çünkü biliyor bunun bir dezavantajı ve çok ciddi bir hak ihlaline neticelendiğini. Dolayısıyla o kadınların emekli olabilmeleri adına bir kolaylaştırıcı işlem sağlaması gerek aslında. Çünkü birçok durumda da bu oralara ayrılan bütçelerin sınırlı olduğunu da biliyoruz. Yani hani o noktada bunu işveren karşılasın demek de çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü zaten yapılan yerde bir ticari işletme söz konusu değil. Ev orası zaten. O evin bütçesinden ayrılan bir şey bütçesi var. İşte ev içi hizmet destek ne diyeyim işte ona. Böyle şeylerin bu kapsamda değerlendirilmesi lazım. Tam aksine kadın istihdamının hiç teşvik edilmediğini görüyoruz. Yani o işte dijital topuklarda da konuştuğumuz 150 tane kadın çalışan iş yerinin kreş açmak zorunda olması kadın istihdamını teşvik eden bir şey değildir. Engel olan bir şeydir. Kadınları işe almayalım da kreşte açmayalım der işveren. Çünkü yani hani kadın nerede kadın adını geçiriyorsun? Onun çok önemi var. Bu gizli işsizliğe de yol açıyor. Yani o kadınların işsiz olduğunu görmüyoruz da şu anda. Çünkü zaten istihdamda olduklarını da görmüyorduk kayıt dışı olmalarından ötürü.
Peki bu yakın zamanda yani bu pandemiyle birlikte işte ayyuka çıkan bu eşitsizliğin bence bu yani şu süreçte yaşadığımız birçok şeyin çok uzun vadede dönüşümleri olacak. Belki bizim görmeyeceğimiz şeyler. Ben oturduğumuz yerden sosyal medyada da paylaşım yaparken aslında çok ciddi bir data ürettiğimizi de düşünüyorum. Yani bundan 10 sene sonra, 5 sene sonra, 20 sene sonra akademisyenler gerçekten geriye dönüp sosyologlar falan neler yaşanmış işte bunlar nasıl olmuş çok dönüştürücü olacağını düşünüyorum şu an yaşanan ve paylaşılan şeyler. Uzun vadede bir şeyleri olumluya dönüştürmek yolunda katkısı olacak tek başına faydası olmasa bile. Ama günü geçirirken bu günleri yaşarken geçirirken şimdi işte normalleşmeye başladık fakat çok değişik bir sürece girdiğimizde hepimiz biliyoruz. Nereden başlamak lazım sence? Nasıl evin içinde nasıl dönüşmeye başlamak lazım? Yani çünkü bazen bazı şeyleri söylemek yeterli olmuyor. Ve hepimiz o feminen öfkeyi de çok iyi biliyoruz. Yine onu yönetmesi gereken de biz oluyoruz bu arada. Ama yani bir şeyleri dönüştürmeye başlamak için neler yapmak lazım sence?
Ya ben yine kendi kişisel gözlemimden şunu söyleyebilirim. Birçok hanede erkekler zaten yani bir önceki jenerasyonlar için söyleyebilirim aslında bunu biraz da zaten mezun olduktan sonra tek başına o bekar evi dediğimiz tek başına bir ev idame ettiği bir yaşam çok yoğunlukla sürmüyor. Genelde zaten mezun oluyor işte askere gidiyor bilmem ne sonra evleniyor. Zaten hayatında o evde bir anne vardı. Sonra işte kendi eşi olmuş oluyor evde evin kadını. Dolayısıyla o tek başına kalıp da iş yapması gereken bir yerden hiç geçmiyor. Yani şurada bile ben fark olduğunu düşünüyorum. Öğrenci evi olan bir erkeğin hiç olmamış olan erkekten de daha fazla daha iyi bir ev arkadaşı olduğunu diyeyim. Çünkü o az önce konuştuğumuz şey gibi. Çünkü o tencereyi ıslatmazsa yağın yapışacağını deneyimlemiş oluyor. Bir tür o deneyimi yaşamış gelmiş olması lazım. Yani işte o çayı dökmesek ne olur ki diyor mesela. Dökmüyor küfleniyor sonra o çay. Görüyor lan küfleniyormuş. Deneyerek anlıyor onu. O deneyimler önceki evde bir yaşanmış oluyor. Dolayısıyla daha katılımcı olabiliyor sonraki hayatında. Belki bu bana çözüm gibi geliyor. Yapmamak. Yani onu bir ayırmak. Yapmadığın noktada yani o çamaşırlar yıkanmadığı noktada, onu giyecek çamaşır bulamadığı noktada çamaşır sepeti dağ gibiyken onu çalıştırması gerektiğini kimse ona hatırlatmadan hatırlayabilir hale gelmiş olacak. Ya da işte o çöp kutusu boşaltılmadığında, o sürahiye su doldurulmadığında. Yani bunu böyle ayırmak. Böyle bir şey gibi savaşa dönüştürmek gibi değil de hani böyle bu benim çamaşır, bu benim kirli kutum, bu senin kirli kutun gibi delirmeden tabii. Biraz da o sonuç yani çocuk eğitiminde de biraz bunu görüyoruz ya davranışının sonucunu görsün. Yani o davranışının sonucunu görmeden değiştirmesi çok kolay değil. O davranışın sonucunu o çocuk da işte oyuncaklarını toplamıyor. Son oyuncakları kayboluyor ve kaybettim en iyisi toplayayım'a dönmesi daha mümkün oluyor. Sen onu hep toplarsan ve o hiç oyuncak kaybetmezse zaten hiç toplaması gerektiğini öğrenemeyecek gibi. Biraz ya bu yanlış biraz komik bir benzetme oldu çocuk yetiştirmeye analojisi ama yanlış anlaşılmak istemem davranışın sonucunu görmek bilgisi üzerinden örneklemek istedim sadece çünkü gerçekten yaşamakla bilmek aynı şey değil yani tabii ki bilecek çamaşır yıkanmazsa temiz çamaşır olmaz bilgisi malum bir bilgi ama yaşadığın zaman onu dönüştürmek daha kolay ya ben kendi yaşamımda da bunu uyguladım Öyle söyleyeyim. İşe yaradığını da söylediğim örneklerden biliyorum. Yani bunu deneyimlemiş insan bunu yapmamaya gayret.
Ay yine koptu.
Evet.
Neden öyle oldu? Ben yok kopmadım.
Görüyoruz aslında.
Görün. Geliyor gitti. Dolayısıyla ben de bu noktada çok bir açıkçası kanaat önderi de değilim neticede. Kendi deneyimimden yola çıkarak belki bir fikir verebilirim. Hmm. Benim önerim bu olurdu. Biraz üstten atmak o işleri. Bir de aslında en başta söylediğimiz gibi bu o standartları düşürmek. Yani tertemiz olacak o çamaşır. Ya sen işte bu beyazları gri bir şey koymuşsun ve tertemiz olmamış, yanlış yıkamışsınları biraz frenleyerek sağlayabileceğimizi düşünüyorum.
Yani aslında dönüp gerçekten kendimizden başlamak lazım. Hani kendi dansını değiştir ki karşındakinin adımları değişsin diyerek burada öfke dansına da bir gönderme yapmış olalım.
Öyle ama gerçekten öyle. Ya bu biraz bunun en güç olduğu yer bence ebeveynlik. Çünkü ebeveynlik meselesinde şey diyemiyorsun. Hani ne olacak temiz çamaşır kalmasın gibi bir yani zararını göze almak daha zor. Çocuğa zarar verdiğini düşünüyorsan o yapılan şeyin, yani bu çikolata yedirmek de olabilir bir yaşında çocuğa ya da işte 5 yaşında çocuğa odasına kapama cezası vermek de olabilir. Yani yaptığı bir şeyi yanlış olduğunu düşünüyorsun ve yapmasını istemiyorsun ama ona yapma fırsatı vermezsen o da hiç babalık deneyimi yaşamamış olacak. Senin gibi hani sen de deneyimle öğreniyorsun sonuçta o çocuğu. Anne olmayı da annenin karnında öğrenmiş olmuyorsun. Deneye yanılabiliyorsun. En zor olan yerin orası olduğunu düşünüyorum. Nereye kadar? Çünkü hani bir de şey vardır ya, çocuğun önünde de tartışmaman lazım. Bir istikrarla hayır bence çikolata verelim vermeyelim tartışmasını orada yaşamıyor olman lazım falan. En güç olan kısmın orası olduğunu düşünüyorum. Orayı da kendi kafamda şöyle açıklıyorum. Ya da onun babası. Yani o çocuk babasından ötürü yani dev istismardan bahsetmiyoruz dedi. Bahsettiğim ufak örneklerdeki gibi. Böyle bir zarar görecekse de görecek. Yani ona engel olamayacaksın. O da onun babası ve baba hani o babaya sahip olduğu için bunları yaşayacaksa da yaşayacak. Sen çocuğu babasından da koruyamazsın. Bu ölçüde koruyamazsın yani.
Belki bu noktada en başa dönelim derken bu nasıl bir ilişki içindeyiz? Bu ilişkimizin temelleri neler? Ailemizin temel kuralları neler? Nasıl besliyoruz, nasıl geliştiriyoruz? Daha da derine gitmeli. Bunlara bir bakmalı. İletişimimiz nasıl? Açık mıyız, şeffaf mıyız? Yoksa işte söylemeyip sonra öfkeleniyor muyuz? Bekliyoruz, yapılmıyor, küsüyor muyuz? Gibi şeylere bakılmalı. Yani bunlar da bence değiştirecek, dönüşümü sağlayacak çok temel şeyler. Aykan gelmiş. Aykan hoş geldin. Evet.
Bize sana bahsediyor.
Senden bahsediyorum.
Kulağını çalmıştık doğru. Evet. Herhalde birkaç dakikamız kaldı.
Tamam, cümlelerini alabiliriz Aslı'cığım. Senin eğer şunu da söylemek istiyorum dediğin bir şey varsa.
Ya ben bu yayına beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Bu konuda söyleyecek çok lafım var. Sebuka'nın internet sitesinde paylaşıyorum. İşte Instagram hesabımda sürekli anlatıyorum. Şimdi bir de umarım başarabilirsem bir YouTube kanalı açacağım. Ve işte orada daha en azından içerikler üretebilme fırsatım olacak. Çünkü bunu böyle konuşa konuşa birbirimize anlata anlata öğretiyoruz. Hepimizin maruz kaldıkları da farklı. Bir sürüsü. Yani mesela bu geçtiğimiz ay Ramazan'dı. Ben böyle şeyi konuşuyordum işte regli tabusu, regliyle ilgili bir şey var. Regli olmanın neden utanç verici olduğu ve neden söylenmemesi gerektiği. Bir iki kadın bana şey almış ve evet bu çok korkmuştur. Annem babamıza söylemezdik ve oruç tutmayacağımız anlaşılmasın diye gece sahura kalkardık lüzumsuz yere ve sonra gün içinde de yemeği gizlice yerdik. Çünkü soracak neden oruç tutmuyorsun ve regliyim demek zorunda kalacağım falan. Böyle nasıl ya diye düşündüm. Hani ne kadar farklı çünkü kendi yaşamında deneyimlemediğin bir ihlali diyeyim. Bu da çünkü bir hak ihlali bana kalırsa. De duymak gerekiyor. Onun için kıymetli paylaşım alanı olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Beraber dönüşüyoruz. Evet ya bu da var. Tam tersi erkeklerden de bu şeyleri alıyorum. Üniversitelerde verdiğim eğitimlerde bunu çok geri dönüşleri çok kıymetli oluyor benim için. Erkeklerin bu kabadayı olmak zorunda oluşu, kadınları korumak zorunda oluşu, kavgaya girmek zorunda oluşu vesaire üzerinden. Ama işte böyle diyorsunuz ama işte siz de bizim kavga etmemizi bekliyorsunuz biri size laf attığında falan. Dolayısıyla o şeyi bizim görmediğimiz, bizim üzerimizde hissetmediğimiz bir baskıyı hangi cinsiyetten olduğundan bağımsız olarak başkalarıyla paylaşabileceğimiz bir alan olmasının çok sağaltıcı, dönüştürücü ve kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Umarım iletişimde kalmaya devam ederiz farklı platformlardan. Bu vesileyle de farklı insanlara ulaşmaya devam ederim.
Ben de son bir tek yoruma cevap vereceğim. Yine birlikte hepsine yetişemedik bu süreç zarfında ama bu anlayış daha sonra ev yemeklerinde yeterince özen gösterilmemesi ve beğenmiyorsanız siz yapın anlayışına giderse, ev yemeklerinde yeterince özen gösterilmek kadına dair, yani kadınlığın getirdiği bir görev değil. Evi yani yemeği kim yapıyorsa özen göstermesi tabii ki iyi bir şey ama eğer karşıdan bir şey varsa, yani inşallah beğenmiyorsanız siz yapın anlayışına da gitsin ki orası da dönüşmeye başlasın bence. Çünkü herkesin deneyimlemesi gereken işler olduğunu düşünüyorum. Yani deneyimlenmeyen bir iş konusunda eleştiri yapmak çok kolay. Ama işte o yemeğin ortaya çıkması için öncesinde tutulan listeler, markete gidilmesi veya online şimdi sipariş verilmesi ve şimdi pandemi günlerinde eklenen kapıdan gelince onların silinmesi, işte 3 saat dışarıda bekletilmesi falan gibi ayrıntıları genelde sadece yapan kişi biliyor. Onların anlaşılması için umarım daha çok kadın beğenmiyorsanız siz yapın der.
Ben Hasan'ın cümlesiyle kapatmak istiyorum. Hasan Deniz'in eşit olduğunu sevebilir insan diyor Hasan her yerde. Eşit olduğunuzu sevebilir. İlişkinizi ancak severseniz besleyebilirsiniz. O yüzden bu temele bakmalı. Oradan üstüne kurmalı, büyümeli, ilerletmeli, geliştirmeli. Bu haksızlıkları, eşitsizlikleri de hep beraber görmeli ve değiştirmeye çabalamalı. Kadın erkek hep birlikte dediğimiz gibi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yorum
bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakikalık. Tamam. Bir de şunu ben herkesin bir kafasında tutmasını istiyorum. Eğer birileri size eşitlik dediğinde, toplumsal cinsiyet eşitliği dediğinde, işte yemek yapmak, çocuk bakmak, araba sürmek vesaire, bütün bu görevleri aslında paylaşmalıyız ve cinsiyetten arındırmalıyız. Adına kadın işi, erkek işi demeksizin insan işi haline getirmeyiz dediğinde, tehdit altında hissediyorsanız, o bu kadınlar da ne oldu, işte yazıktı, neler talep ediyorlar diyorsanız ve kendinizi savunma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama kadınlar bunu yapıyor ama bu yüzden yapıyor zaten. Kendinizden değil de kadınlar adına konuşuyorsanız muhtemelen o ayrıcalığın faydalanıcısısınızdır. Yani o ayrıcalıktan faydalanan tarafta olduğunuz için tehdit altında hissediyorsunuzdur ve bir dur deme ihtiyacı duymuşsunuzdur. Yok ya, haksızlık etmiyoruz biz. Vallahi her şey çok yolunda aslında. Boşuna siz celalleniyorsunuz. O kadar da endişelenmenize gerek yok gibi bir fren yapma ihtiyacı duyuyorsanız biraz dönüp ya ben hakikaten bu sistemin ekmeğini yiyen tarafta mıyım acaba? Ya sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim çok maruz kaldığım bir şey bu. Hani kadınlar da çok abarttı artık cümleleri. Biraz bu soruyu kafasında tutarsak bu ayrımı çok kolay farkına varacağımızı düşünüyorum.
Süper. Bu kadar. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın.
Ben teşekkür ederim.
Değerli yapanlara da çok teşekkür ederiz. Kale grubuna da. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çok teşekkür ederim. Bay bay.
Hoşça kal.